Ağzımız ve
burnumuz. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz sizlerle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği bir araç ve aktivite olarak kullanan bir alan olarak bilinen müzik terapinin nasıl uygulandığı ve müziğin insan sağlığı üzerindeki etkilerini konuşacağız değerli konuğumuzla. Müzik Terapi Derneği Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Burçin Uçaner Çiftadöz stüdyo konuğumuz olacak programımızın ilk dakikalarında. Ve hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizde yayınımız sürecek. Her salı olduğu gibi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak ve yeni Türk harflerinin kabulü üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Teselli ver kırılan gururuma, bir tebessüm et, unutursun zamanla. Yine dalmışım aynada yüzüm ağlar, yine dalmışım elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Teselli ver kırılan gururuma, bir tebessüm et, unutursun zamanla. Yine dalmışım aynada yüzüm ağlar, yine dalmışım elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı ve Müzik Terapi Derneği Başkanı Doçent Doktor Burçin Uçaner Çiftdalöz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Müzikle ilgili konuşmayı her zaman çok seviyorum. Her programda çok seviyorum. Bugün yine hem müzik hem de o müziğin terapi kısmıyla, yani insanları iyi eden kısmıyla ilgili konuşacak olmak öncelikle kendi adıma beni çok mutlu eden bir konu. Bunu paylaşmak istedim. O yüzden tekrar hoş geldiniz.
Teşekkür ederim davetiniz için. Ben de burada olmaktan dolayı, bu konuyu tekrar konuşacak olmaktan dolayı çok mutluyum.
Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, biz bu müzik çalıyordu az önce Kasım şarkısı Tuval Sezi'den. Çok çok güzel bir şarkıdır. Çok da severiz. Bu şarkı çalarken dedik ki değerli konuğumuza, biz bu müziği dinleyerek de kendi kendimize müzik terapi uygulamış olur muyuz diye sorduk ama sanıyorum olmazmışız. Hemen detaylarını öğrenelim.
Evet, hayat içerisinde bizi aslında mutlu eden pek çok şey var değil mi? Müzik gibi. Örneğin işte çikolata yemek sizi çok mutlu edebilir ama bu bir terapi değildir. Aynı şekilde müzik dinlediğinizde çok mutlu olabilirsiniz ama müzik terapi olarak adlandırmak doğru değil. Müziğin zaten hani kendi içerisindeki o yapısından dolayı böyle bir etkisi var. Ama müzik terapi bambaşka bir şey.
Evet, biz de şimdi o zaman programımızda müzik terapi nedir bunu öğrenmek istiyoruz ama sanıyorum biraz tarihsel sürecine bakmak gerekiyor. Çünkü yalnızca günümüzde değil, yıllar öncesinde, hatta yüzyıllar öncesinde hem Anadolu topraklarında hem de dünyanın farklı yerlerinde müzik terapi uygulanmış bildiğimiz kadarıyla. Detaylarını sizden öğrenelim.
Evet. Farklı coğrafyalarda müzik aslında var olduğundan beri insanları hep etkilemiş ve sağlık üzerindeki etkisi hep merak konusu olmuş. Yani bu, Afrika'ya baktığınızda da bunu görüyorsunuz, Mısır'a baktığınızda da, Yunanistan'a baktığınızda, Orta Asya, Osmanlı, tüm kültürlerde benzer şekilde aynı konuların araştırıldığını, merak edildiğini görüyorsunuz. Öncelikle sağlıktan önce bir takım korkularını yenmek için insanlar müziği kullanmış. Ölüm korkusu, işte doğal afetlerden korkmuşlar, ne bileyim şimşek çaktığında çok korkmuş insanlar.
Halen de korkan vardır ama gök gürültüsünden değil mi?
Müziği burada kullanmış. Daha sonra şifa törenlerine dahil ettiklerini görüyoruz. Dediğim gibi Afrika'da da, Mısır'da da, Yunanistan'da, Orta Asya'da. Bugün Orta Asya'da şamanlar hala şifa törenleri içerisinde müziği kullanıyorlar. Çeşitli enstrümanlarla ve kendi sesleriyle birlikte şaman davulu kullanıyorlar, bir takım ziller kullanıyorlar, kendi seslerini kullanıyorlar ve insanları müzikle birlikte tedavi etmeye çalışıyorlar. Aslında çok uzun, binlerce yıldır aynı konuların merak edildiğini, kullanılmaya çalışıldığını, müziğin bir şekilde sağlık içerisinde görüyoruz. Bir devamlılık bu anlamda söz konusu. Ama tabii bunu müzik terapi olarak günümüzde adlandırmak çok doğru değil. Çünkü müzik terapi işte bu yüzyıllar içerisinde sağlık alanında müziğin kullanılmasından bir bilime doğru, müzik terapi disiplinine doğru evrilmiş. Ve günümüzde 300'den fazla üniversitede dünyada müzik terapi bölümleri var. Yüksek lisans, yüksek lisans doktora programları var. Pek çok araştırma merkezi var. Yapılan binlerce araştırma var.
Evrilmiş dediniz. Neler değişmiş eskiden bugüne?
Şimdi şöyle aslında biraz da günümüzdeki duruma nasıl gelmiş ondan bahsedeyim ben size. Amerika'da 1. ve 2. Dünya Savaşı gazilerine bu gazileri rahatlatmak için öncelikle müzik kullanılmaya başlamış. Tabii tıp da o zaman bu kadar gelişmiş değildi. Kullanılan ilaçlar, ağrı kesiciler şimdiki gibi değildi. Bu yaralı askerler çok büyük acı ve ızdırap içerisindeydi. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak çok yaralanmışlardı. Askerler için ne yapabiliriz acaba diye düşündüklerinde müziği deniyorlar. Askerler için öncelikle eğlence amaçlı partiler düzenliyorlar. Daha sonra önceden enstrüman çalan askerlere tekrar müzik eğitimi vermeye başlıyorlar. Ve bu süreçte görüyorlar ki askerlerin ağrıları daha azalıyor, şikayetleri azalıyor, işte inlemeler azalıyor. Diyorlar ki demek ki evet, müzik işe yarıyor, bir şeyi iyi yapıyoruz. Ve bu programları geliştiriyorlar. İşte çalgı yapımı atölyeleri kuruyorlar hastanelere. Bazı askerler çalgı yapıyor ve bu yaptıkları çalgıları tekrar çalıyorlar. Bazı askerler mesela fizik tedavi egzersizi yapması gerekiyor. Bir kolunu ya da bacağını güçlendirmesi gerekiyor. İşte bu egzersizi yaparken bir takım enstrümanlarla müziği de dahil ederek.
Ritmi belki değil mi?
Ritim olabilir. Melodi olabilir, pek çok şey olabilir. Tabii teknikler çok gelişti bu süreç içerisinde günümüze gelene kadar. Bir kolu ya da bacağı güçlendirmek için kullanıyorlar. Onun dışında hastalardan oluşan orkestralar kuruyorlar. Hastalara, bu gazilere çalgı eğitimi veriyorlar, çalgı dersleri veriyorlar, öğretiyorlar. Zaten geçmişte çalan hastalar işte orkestralara dahil oluyor. Hastalardan korolar kuruyorlar, konserler yapıyorlar. Bazı ünlü sanatçıları hastanelere davet ediyorlar. Opera çalışmaları, operet çalışmaları yapıyorlar hastanede. Tabii bunlar uzun yıllar sürüyor ve çok büyük etkileri olduğunu fark ediyor sağlık çalışanları. Daha sonra diyorlar ki bu kadar etkiliyse biz müzisyenlere eğitimler vermeye başlayalım. Çünkü müzisyenler geliyor hastanelere ama çok kırılgan gruplarla çalışıyorlar. Onlara nasıl davranmaları gerektiğini, işte hangi durumda ne yapmaları gerektiğini biraz olsun öğretelim diye yani aslında küçük sadece kurslar başlıyor.
Müzik dinlemek değil, o müziği eğitim unsuru olarak ve tedavi unsuru olarak yapmanın eğitimi veriliyor, öyle
tabii,
değil mi?
Tabii, terapi eğitimi. Sonra işte müzisyenlere bu eğitimler verilmeye başlıyor. Ve Amerika'nın savaş genelkurmay diyelim artık ona, tam resmi adını şu an hatırlayamadım. Bir bülten yayınlıyor. Teknik bülten 187 adı da. Bu bültende gazi hastanelerinde müziğin nasıl kullanılması gerektiği yazılıyor. Bundan sonra bu hastanelere yönelik müzik programları başlatılıyor. Pek çok hastaneye. Ve işte bu faydası anlaşıldıktan sonra 2 milyondan fazla enstrüman bağışlanıyor hastanelere. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Yeter ki hani gazilerimiz iyi olsun diye 2 milyondan fazla enstrüman bağışlanıyor. Fonlar kuruluyor. Yardım kampanyaları düzenleniyor. Müzik kullanılsın diye. Aslında çok çok güzel gelişmeler oluyor. Sonra bu müzisyenlere verilen eğitimler yeterli olmuyor tabii ki. Hani diyorlar ki artık doktorlar, psikologlar, müzisyenler bir araya geliyorlar. Ve üniversitede kurslar açmaya başlıyor. başlıyorlar. Daha sonra da 1944 yılında Michigan State Üniversitesi'nde ilk müzik terapi bölümünü kuruyorlar.
Peki yurt dışında Amerika'da bunlar olurken ülkemizde bu alanda gelişmeler oluyor mu? Çünkü bildiğim kadarıyla Osmanlı Devleti zamanında da Darüşşifalar'da yine bu müzik ve makamsal müzik özellikle o anlamda da çalışmalar ve terapi aynı zamanda da tedavi yöntemleri de var. Türkiye'de ya da bu coğrafyada neler oluyor?
Oraya geleceğim. İngiltere'den kısacık bahsedeyim. Yine aynı dönemlerde İngiltere'de de engelli bireylerle, engelli çocuklar ve gençlerle müzik çalışmaları yapılmaya başlanıyor yine benzer şekilde. Buradan müzik terapiye evriliyor. Bu topraklara gelecek olursak tabii Orta Asya'dan getirdiğimiz bir kültür var. Yine Anadolu'da var olan bir kültür var. Osmanlı'da şifahaneler kuruluyor. Ta 12. yüzyıldan itibaren ve 9. yüzyıldan itibaren dönemin bilim adamları müziğin sağlık üzerindeki etkilerini yazmaya başlıyorlar. Bizim müzik teorisi kitapları dediğimiz Edvard'larda. Bir süre sonra pek çok Edvard'da artık bu gelenek halini almaya başlıyor ve Edvard'ın bir bölümü hep müzik ve sağlık konularına ayrılıyor. Şuri Hasan Efendi, Gevrekzade Hafız Hasan Efendi, Farabi, İbn Sina gibi çok önemli bilim adamları kitaplarında müzikten ve sağlığı nasıl etkilediğinden bahsediyorlar. İşte günün hangi saatlerinde hangi makamlar dinlenmeli ya da hangi burç hangi makamı dinlemeli? Şu makamı dinlerseniz işte şu hastalıklara iyi gelir, rahatlatır, sakinleştirir gibi şeyler, spesifik şeyler yazıyor bu kitaplarda. Tabii bu arada şifahanelerde müzisyenler haftada iki kez şifahaneye geliyor. Şifahanelerde tedavi tamamen ücretsiz. Müslüman ya da gayrimüslim hiç fark etmiyor. Herkese
kapıları açık.
Yine bir takım dönemin işte fonlarıyla ayakta kalıyor bu şifahaneler. Bazen çok zengin kişiler, varlıklı kişiler şifahane yaptırabiliyor ya da şifahane yaptırıyor ya da bağış yapıyor bağış yoluyla. Ve dönem yani orta çağa denk geliyor aslında. Avrupa'da orta çağla mücadele ederken Osmanlı'da şifahanelerde çok güzel uygulamalar yapılıyor. Hastalar ipek yorganlarda yatırılıyor. Bir bıldırcın etiyle besleniyor. Ve haftada iki kez müzisyenler geliyor. Onlara konser veriyor. Şimdi o dönem açısından evet gerçekten çok dönemin üstünde belki de uygulamalar. Çağın ilerisinde. Fakat şimdi geçmişle şimdi arasında bir süreklilikten bahsettik. Belki de müzik var olduğundan beri müzik hep insanları nasıl etkilemiş, insan sağlığı üzerine nasıl kullanılır? Binlerce yıldır bu konu olmuş ama müzik terapi hem çok eski hem de bir yandan çok yeni bir bilim dalı. Günümüz modern müzik terapiyi önceki uygulamalardan ayıran bazı temel farklar var. Burada insan doğasına ilişkin sorular aslında hep aynı. Meraklar hep aynı ama bir takım metotlar dediğim gibi
tabii teknoloji gelişti. De gelişti haliyle.
Her şey değişti.
Her şeyin değiştiği
zihinsel
gibi.
Ve sosyal iklim değişti, değerler sistemi değişti, yüzyıllar içerisinde müzik değişti, makamlar değişti, çalgılar değişti, çağ değişti.
O zaman hemen soralım günümüzde müzik terapi nasıl yapılıyor?
Günümüzde müzik terapinin bir çok aslında yaygın kabul görmüş bir tanımı var. 100'den fazla tanımı var. Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiklik gösteren tanımları var aslında. Ama bizim de kabul ettiğimiz tanım Amerikan Müzik Terapi Birliği'nin tanımı. O tanıma göre müzik terapi eğitimi almış profesyonel bir terapist tarafından müzikal terapötik müdahalelerin klinik çerçevede ve kanıta dayalı şekilde kullanılmasıdır.
Evet yani aslında klinik kelimesi işin içinde geçtiğine göre yani biz müzik dinlediğimizde kendimizi terapi etmiş olmuyoruzun cevabını da almış oluyoruz böylelikle.
Evet, her şeyden önce bir müzik terapi eğitimi alması gerekiyor. Çok iyi müzik bilmesi gerekiyor. Müzik terapisinin müzik bilmesi gerekiyor. Yine Türkiye'de yapılan hatalardan bir tanesi bu. Hani Türkiye'de peki bu süreçte neler oldu? 2014 yılında, özür dilerim.
Buyurun. 2014 yılı aslında çok uzak bir tarih değil. 2019'dayız. 2020'ye girmek üzereyiz.
Evet. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Genel Müdürlüğü kuruldu. Hı hı. Ve burada 15 alan geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak kabul edildi. Bu alanlardan bir tanesi de müzik terapi. Hı hı. Aslında pek çok ülkede daha müzik terapi resmi olarak tanınmamışken Türkiye'de yasal olarak, yasal zeminde tanınmış oldu. Bu bizler için tabii çok sevindirici. Evet. Ve müzik terapi sertifikaları verilmeye başlandı 2 yıldır. Çeşitli üniversitelerde Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapi sertifikaları veriliyor. Ancak dünya ile karşılaştırdığımızda, yani uluslararası standartlarda bir müzik terapi eğitiminden bahsettiğimizde son derece yetersiz kalıyor ve bir takım yanlış uygulamalar, yani hiç müzik bilmeyen bir kişinin müzik terapist olması mümkün değil. Her şeyden önce müzisyen olması gerekiyor zaten.
Hı hı. Konservatuvar eğitimi almış olmak birinci şart mıdır? Yoksa hani alaylı diye tabir edebileceğimiz dışarıdan müzik eğitimi almış bir kişi de yine müzik terapisti olabilir mi?
Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın sertifika programına sağlık çalışanları ya da müzik alanından mezun olanlar başvurabiliyor.
Müzik alanından mezun olanlar başvurabiliyor.
Evet, ama anladım. Sağlık çalışanları da başvurabiliyor. Hı hı. Sağlık çalışanı da olsa müziği bilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani yurt dışında hem hekim olup ya da hem hemşire olup hem de aynı zamanda müzik terapisti olanlar var. Ama aynı zamanda zaten onlar müzisyen. Yani müzik bilmeden müzik terapist olunmuyor.
Anladım. ince bir nokta, çünkü örneğin içimizden biri ben müzik terapisti olmak istiyorum diye yola çıkamaz. Öncelikle müzik eğitiminden geçmeli, sonrasında ancak bu yola devam etmeli. Siz nasıl müzik terapistliği ya da bu alanda eğitim aldınız ya da devam ettiniz?
Şöyle... yılı tam olarak hatırlayayım, 2006 yılıydı sanıyorum. Televizyonda bir programda müzik terapi ile ilgili bir haber izlemiştim ve çok ilgimi çekmişti. Daha sonra da Dünya Müzik Terapi Kongresi'ne gittim, Arjantin'e. Hı hı. 2008 yılında. Daha sonra bu kongreyi takip ettim. Çin'de, Yunanistan'da işte neler yapılıyor dünyada görmek istedim. Sonra bir süre Amerika'da Dünya Müzik Terapi Federasyonu Başkanı ile birlikte çalışma fırsatım oldu. O arada 2014 yılında Ankara'da Müzik Terapi Derneği'ni kurmuştuk. Ve benim gibi hani müzik terapi hakkında bilgi sahibi olmak isteyip de hani yurt dışına gitmek zorunda kalan, gidemeyecek olan bir sürü insan, evet, vardı ve sağlıklı bilgi alamıyorlardı müzik terapi hakkında. O nedenle müzik terapi derneğini kurma gereğini hissettik ve müzik terapi derneğini kurduk. Kurduğumuz günden itibaren de müzik terapiyi doğru olarak anlatmaya çalışıyoruz Türkiye'de.
Evet, aslında biraz çalışmalarınızdan lütfen bahsedin. Belki size katılmak ya da yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler olabilir dinleyicilerimizin arasında. Yurt dışına yayın yapıyoruz. Yurt dışından çok dinleyen, bu alanda ilgi sahibi olmak isteyen dostlarımız mutlaka vardır. Neler yapıyorsunuz kurulduğunuz günden bugüne dernek çalışmaları olarak?
Öncelikle çeşitli şehirlerde konferanslar verdik. Müzik terapi nedir ve müzik terapi ne değildir, bunu anlatmaya çalıştık. Sonra yurt dışında eğitim almış müzik terapist arkadaşlarımız var Türkiye'de ve dernek içerisinde arkadaşlarımız. Onlar atölye çalışmaları yaptılar. Yani uygulama yaptılar ki hani birazcık daha anlatabilelim diye. Daha sonra yurt dışından alanın önde gelen isimlerini, Dünya Müzik Terapi Federasyonu Başkanı gibi kişileri davet ettik. Pek çok sempozyum yaptık. Projeler yaptık. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Tabii literatür eksiğimiz çok fazla. Dünyada çok büyük bir müzik terapi literatürü var. Ancak Türkçe yok. Evet. Ve yine alanın çok önemli kitaplarından 2 tanesini Türkçe'ye çevirdik. Onun dışında Türkiye'de yapılan müzik terapi uygulamalarıyla ilgili yurt dışında bir kitap yayınladık Cambridge'de. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama en önemli şeyi unuttum. Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu'na üye olmak için başvurduk 2016 yılında.
Ne güzel.
Evet, 2 yıl gözlemci üye olarak yer aldık ve bu yıl asil üye olduk. Artık Müzik Terapi Derneği Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu üyesi.
Buradaki... Bu üyelik bize ne katıyor?
Buradaki amacımız aslında şuydu, biz de uluslararası standartlarda müzik terapi eğitimleri verelim. Ve ileride bir gün bu eğitimler başlarsa buradan mezun olan terapistler gidip başka ülkelerde de çalışabilsinler. Biliyorsunuz Avrupa'da pek çok Türk yaşıyor.
Evet.
Her şeyden önce müzik terapistinin o ülkenin kültürüne hakim olması gerekiyor. Yani bir Alman müzik terapisti Türk müziğine hakim olmayabilir. Evet. Ve orada yaşayan bir Türk'le rahat çalışamayabilir. Ama Türkiye'de eğitim almış bir Türk müzik terapist gidip Almanya'da ki Türklerle daha rahat çalışabilir.
Çok çok güzel ifade ettiniz. Çok haklısınız. Kesinlikle ben de sizinle o anlamda aynı düşündüm sizi anlatırken. O zaman şunu da dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Kimlerin müzik terapi, yani bunu hani bir sağlık unsuru olarak düşünürsek hangi sağlık alanında müzik terapi daha çok fayda sağlar? Kimler başvurabilir müzik terapistlerine ya da başvurmalı?
Aslında yeni doğandan terminal sürece kadar hiçbir yaş sınırı ya da hastalık kısıtlaması, öyle bir şey yok. Kişinin müziğe yatkın olması da gerekmiyor. Müzik yeteneği olması, herhangi bir enstrüman çalması da gerekmiyor müzik terapi alması için. Yeni doğandan itibaren her yaş grubu ve her hastalıkla çalışabiliyor müzik terapistleri. Yurt dışında hastanelerde, bakım evlerinde, özel eğitim merkezlerinde, okullarda ve hatta cezaevlerinde müzik terapistleri çalışıyor. Yine bu 1. ve 2. Dünya Savaşı döneminde cezaevlerinde de müzisyenler çalışmaya başlıyor. Tıpkı hastanelerde olduğu gibi. Ve orada müzisyenler çalışmaya başladıktan sonra şiddet olaylarının azaldığını fark ediyorlar. Günümüzde zaten artık müzik terapistleri var ve bu işi müzik terapistleri profesyonel olarak hani mesleklerini gidip orada uygulayabiliyorlar.
Bu eğitim ne kadar sürüyor? Bir müzik terapisti olabilmek için o müzik eğitiminin sonrasından bahsediyorum tabii. Ne kadarlık bir süre eğitim almaları gerekir?
Yurt dışında lisans programı 4 yıl ama 4 yılı örneğin Amerika'da 4 yıl müzik terapi okuduktan sonra müzik terapist olamıyorsunuz. 1200 saat staj yapmanız gerekiyor. Deneyimli bir müzik terapistinin yanında staj yapmanız gerekiyor. Daha sonra çok büyük bir sınava giriyorsunuz. O sınavı geçerseniz müzik terapist oluyorsunuz.
Oldukça ama da zor
yani
gözüküyor, değil mi?
Müzik terapi eğitim aslında biten bir eğitimde değil.
Evet.
Hem eğitim sırasında hem sonrasında süpervizyon süreçleri devam ediyor. Örneğin eğitim içerisinde sizin de terapi almanız gerekiyor. Bir terapiste gitmeniz gerekiyor. Bunun müzik terapist olması gerekmiyor illaki ama örnek veriyorum, bir ülkede 200 saat terapi almış olmanız gerekiyor. O süreçten sizin de geçmeniz gerekiyor.
Yani bir müzik terapistinin de aslında o terapiden geçmiş olması gerekiyor. Doğru
yani,
mu anladım?
Müzik terapi olması şart değil. Bir sözel terapi de olabilir. Ama terapiye gitmek zorundasınız.
Ülkemizde nasıl?
Ülkemizde henüz üniversitede başlamadı eğitimi. Az önce bahsettiğim gibi hani üniversitelerin verdiği sertifikalar var, Sağlık Bakanlığı onaylı. Ama maalesef uluslararası standartların çok altında. 180 saat gibi. Bir saat ama
çok kısa gibi, eğer yeterli yurt dışıyla karşılaştıracak olursak.
Yeterli değil. Yani en büyük amacımız bir üniversitede müzik terapi bölümünü kurmak, müzik terapistler yetiştirmek.
Evet, siz de bu amacı güttüğünüze göre anladığım kadarıyla böyle bir amaç doğrultusunda da emin adımlarda ilerliyorsunuz. Evet. İnşallah en yakın zamanda bu amacınıza ulaşır ve müzik terapi anlamında lisans düzeyinde bir eğitim verilmeye başlanır üniversitelerimizde.
Umarım.
Bunu dileyelim.
Evet.
Son olarak teknikten de biraz bahsetmenizi rica edebilir miyim? Çünkü müzik deyince aklımıza ses de geliyor, enstrüman da geliyor. Nasıl, hangi enstrümanlar kullanılarak örneğin bu teknik geliştiriliyor?
Şimdi yine psikoterapiler, terapi modellerinden temel alan Pek çok model var müzik terapide de, işte Bonnie rehberliğim gelen ve müzik modeli, Nordoff Robbins modeli, analitik müzik terapi, Benenzon davranışçı müzik terapi modeli gibi modeller var. Bir de metotlarımız var. Besteleme, doğaçlama, yaratma, yeniden yaratma gibi metotlar ve bu metotların altında onlarca teknik var. Örneğin besteleme içerisinde metodu altında siz hastayla ya da danışanla bir şarkı besteleyebilirsiniz. Geçenlerde izledim Amerika'da yine bir hastanede bir tane böbreği alınıyor bir çocuğun, çocuk hasta ve müzik terapistiyle birlikte alınan böbreğine veda ettiği
bir
şarkıyı evet besteliyor, sözlerini çocuk yazıyor ve müzik terapistiyle birlikte besteleyip çalıyorlar. Var olan bir şarkının sözleri değiştirilebilir, melodisi değiştirilebilir, doğaçlama dediğimiz serbest doğaçlama yapılabilir. Dediğim gibi çok fazla teknik var. Yine pasif metot dediğimiz reseptif metot içerisinde de pek çok teknik var. İşte rehberleyip gelen ve müzik bunlardan bir tanesi. Kişiye müzik dinletirsiniz. O sırada zihninde bir takım imgeler canlanır. Bu terapistle daha sonra o imgeler üzerinden konuşur ve terapinin sonunda bunu başka bir forma dönüştürür. Bir kilden heykel yapabilir, resim yapabilir gibi pek çok
metot var. Yayın süremize sığmayacak. Var. Engelli kardeşlerimizle de yine çalışıyorsunuz değil mi? Son saniyelerimizde de onu da sormak isterim.
Aslında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu ile birlikte pek çok çalışma yapıyoruz. Aile Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ve yine İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği bir projeden bahsedeyim o zaman hızlıca. Engelli özel gereksinime ihtiyacı bulunan çocukları olan annelerle çalışıyoruz. Annelerle müzik terapi çalışmalarına başladık geçen hafta. Yine Etimesgut Belediyesi'nin ev sahipliğinde Müzik Terapi Derneği'nin desteğiyle. Bu annelerimizde yaşam doyumu üzerine çalışacağız. Çalışmalarımız daha çok yeni başladı. Süreçte biz de merakla bekliyoruz sonuçları.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten çok çok özel bir alan. Son olarak söylemek istediğiniz varsa onu da alalım. Sonra uğurlayalım
sizi. Biz Kasım ayı içerisinde Avrupa Müzik Terapi Günü'nü kutluyoruz. Bu yılın teması Vur Davula ve dernek olarak çeşitli şehirlerde etkinliklerimiz var. 9 Kasım'da Eskişehir'de Şükrü Torun, Profesör Doktor Şükrü Torun bir konferans ve atölye yapacak. 20 Kasım'da Ankara'da işitme konuşma bozuklukları ve müzik terapiyi anlatacağız. Hacettepe Üniversitesi'nde Profesör Doktor Erol Belgin, Doçent Doktor Ayşe Sanem Şahlı ve psikolog Aslı Özyıldız ve benim katılımımla. 25 Kasım Adana'da İlkel İfade Atölyesi yine Aslı Özyıldız ve Eda Ünlü Sağdış tarafından yürütülecek. Özgür Salır arkadaşımız da İstanbul'da yine bir müzik terapi nedir ne değildir konferansı verecek.
Detayları derneğimizin internet sitesinden verebilirler mi?
Derneğimizin internet sitesinden, sosyal medyada Müzik Terapi Derneği Facebook sayfamızdan ve Avrupa Müzik Terapi Derneği'nin MTC'nin sayfasından öğrenebilirler. Daha önce orada Türkiye'ye tıklayamıyordunuz ama artık olduktan sonra evet. Türkiye'ye tıklayabiliyorsunuz.
Ne mutlu, iyi ki iyi oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem verdiğiniz bilgiler için hem bu alandaki önemli çalışmalarınız için inşallah devamı gelir ülkemizde de. Açtığınız yol gerçekten çok çok güzel, çok özel bir yol. Bu alanda ihtiyacı olan tüm bireyleri de müzik terapi almaya davet edelim biz dinleyicilerimizi. Sevgili dinleyiciler, Müzik Terapi Derneği Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Burçin Uçaner Çiftdalöz stüdyo konuğumuzdu. Müzik terapiyi konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
sensin, bir ensin. Nasıl bir bilmece, kim bilir neredesin? Bir varsın, bir yoksun, bir bensin, bir ensin. Nasıl bir bilmece, kim bilir neredesin? Bilmedim, bilemedim, senin için ben neyim? Nasıl bir bilinmezlik, nasıl bir yerde? Çözemedik hala ne zor bilmece. Ya çek git gelme ya da hiç gitme. Söyle söyle senin derdin.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle birlikte hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam, teşekkür Merhaba. Ediyoruz. Yeni Türk harflerinin kabulünü konuşacağız bugün. Öyleyse biraz da bir öncesine bakmak lazım. Evet. Yeni Türk harflerinin kabulü öncesinde neler yaşandı diye başlayalım.
Evet. Tabii belki şöyle bir giriş yapmak lazım. Biz Cumhuriyet dönemi içinde konuşuyoruz bu konuyu ama aslında Tanzimat'tan itibaren bununla ilgili çalışmalar var. Hı hı. Neden var? Çünkü bir şöyle düşünelim, yani Arapça Sami kökenli bir dil. Bizim dilimiz ise Hint Altay dil grubuna ait. Tabii dolayısıyla fonetik olarak çok uymuyor bize alfabe. 8 hatta daha fazla ses, o dönemin Türkçesini düşünürsek daha fazla ses grubumuz var. Sesli harfimiz var ama bunu karşılayacak sadece 3 harf var. Dolayısıyla yazılışta, hele de o alttaki üstteki ses getiren işaretler kullanılmadığında Arapçada okunuş çok zorlaşıyordu. Okunuşun zorlaşması belki okul anlamında çok hani işleri gene de aksatmayabilir ama bürokrasi de, hele hele de sonrasında savaşlarda çok da yüksek bir okuryazarlık oranı olmadığını düşünürsek, yani tartışma 5 ile 7 arasında olduğu yönünde, yani hani en iyi ihtimalle %8'lerde olduğu ihtimal olduğu yönünde erkeklerde. Hı hı. Kadınlarda 1/4, yani çok çok daha düşük. Köylerde %1 oranında okur yazarlık oranı. Yani bu bahsettiğimiz aşağı yukarı İstanbul çerçevesini düşünecek olursak, yani büyük şehirler çerçevesini düşünecek olursak böyle okur yazarlık oranı. Şimdi böyle düşük bir okur yazarlık oranında bu cümlenin gelişinden ne olduğunu tahmin etmek de zorlaşıyor tabii ki. Bir orduda komutanın yazdığı bir düşünün, emrin okunması sırasında işte etti, attı gibi böyle
harften kaynaklı
komutların yanlış yani anlaşılması bile çok farklı uygulamalara sebep oluyor veya bürokraside çok farklı uygulamalara sebep olabilir ki bu da hayati, yani bunun da sıkıntılarını yaşamış insanlar. Nitekim Enver Paşa ne yapıyor? Diyor ki yani orduda özellikle sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bunun öncesinde de çalışmalar var da özellikle şimdi orduyla ilgili örnek verdiğim için söylüyorum. Ordu alfabesi diye geçen sesli harflerin eklendiği böyle bir alfabe değişikliği çalışması yapıyor. Fakat maalesef hani zamana yayınca bu zaman içerisinde yine eskiye dönülerek gittiği için yeni harfler yerleşmiyor. Böylece kaldırılmak zorunda kalıyor. Yani başarılı olamıyor. Ama bu tür çabalar dediğim gibi bir takım eksikliklerden çok bizim yapımıza uymamasından kaynaklı olarak daha öncesinde de yapılıyor. İki eğilim var. Bir tanesi Osmanlıca içerisinde değişiklik yapalım.
Öyle çözelim.
Yani bunun üzerinde evet şu anki kullandığımız alfabe üzerinde değişiklik yapalım ve onun üzerinden gidelim. Bunun sebebini de şöyle söylüyorlar. Yani bizim işte herhangi bir alfabe değişikliğine gitmemiz, mesela de batıdaki bir alfabeyi Kazım Karabekir gibi işte İzmir İktisat Kongresi'nde gelen öneriyi mesela 1923'lerde kabul etmemesinin sebebi de o. Yani Hristiyanlaştı derler. Hristiyan oldu derler bize. Batıdaki bir alfabeyi kabul edersek. Yani bu tür bir düşünce var. Bunu da haklı görmek lazım. Dönemin şartlarında bakarsak evet. Hani batıya karşı bir mücadele, bir köklü bir İslam geleneği var. Bu anlamda haklı görmek lazım. Ancak diğerlerinin de görüşünü haklı görmek lazım. Çünkü okur yazarlık oranının çok düşük olması biraz da Arapça, Farsça tamlamalara boğulmuş bir dilin içerisinde. Nitekim 1926'larda ülkemize gelen eğitimciler var, eğitimle ilgili problemlerimizle ilgili raporlar yazıyorlar. Mesela Kühne bunlardan bir tanesidir. Okuryazarlık oranıyla ilgili çok önemli bir tespitte bulunmuştur. Okuma süresinin çok uzun veya okuma yazmanın öğrenilmesinin çok uzun sürmesinden, dolayısıyla burada çok zaman kaybedilmesinden, öğrencilerin bıkmasından bahsetmiştir. Dolayısıyla bu bile o okuryazarlık oranını yükseltmek adına sıkıntı doğuruyordu. Şu anlamda söylemiyorum, yani bugün Osmanlıca'da temel harfler anlamında çok çabuk öğrenilebilir. Ama Osmanlıca sadece tek bir tiple yazılmadığı için divanisi, siyakatı, kufisi, divani kırması, rikası, yani pek çok farklı yazı tipleri var. Şimdi sadece Osmanlıcayı bilmeksizin Osmanlıca her şeyi okuyabileceğiniz anlamına gelmiyor. Tarihinizin tamamını okuyabileceğiniz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Osmanlıcanın bir de böyle yazı tipleri var. Ve bunların bir kısmı el yazısı. Hele de herekesiz, ötresiz, hani herhangi bir harf olmadan siyakatın okunması mesela, hala bugün uzmanım diyenler bile kaç sözlükle birlikte çalışırlar ki oradaki bazı yer isimlerini, adları çözebilsinler. Yani bu anlamda zorlukları olan, kendi içerisinde gerçekten zorlukları olan, okunma konusunda, anlaşılma konusunda zorlukları olan bir dildir. Bunu kolaylaştırmak için. Diğer taraftan çok güzel bir ifade kullandınız. Yeni Türk harflerinin kabulü. Çünkü gerçekten yeni Türk harfleridir. Yani Latin alfabesi diyoruz ama bu Latin alfabesinden ilham alınmıştır. Ama kendi doğrudan fonetiğimize uygun hale getirilmiştir. Nitekim aslında 1928 1 Kasım'ında başlamıyor yani bu ilanı diyelim. Ama ondan öncesinde 1927'den itibaren bunun altyapısı, olgunlaştırması, hatta biraz önce söyledim 1923'lerden itibaren işte İzmir İktisat Kongresi'nden itibaren sonra işte meclis toplantılarında ara ara bu tür konular konuşuluyor ama 27'de dil encümeni kurularak bununla ilgili altyapı çalışmaları yapılıyor. İlk yapılan çalışmaların üzerinden birlikte geçiliyor. Bunların bir kısmı belki şimdi pilot uygulama diyebileceğimiz pilot uygulamalar veya tartışmaları yapılıyor. Yani 23'ten belki 27'ye kadar bunun zihin jimnastiği yapılıyor. Evet. Ünlü düşünürler, aydınlar arasında. Aydınların bir kısmı biraz önce söylediğim gibi gazete köşelerinde kendi düşüncelerini savunuyorlar, iddia ediyorlar. Neden böyle olması gerektiğini ya da neden öbür türlü olması gerektiğini. Dolayısıyla belli bir olgunluk noktasına geliyor konu. Yani alfabenin değişmesi gerektiği ve bununla ilgili dille ilgili ihtiyaçlarımızı karşılayamadığı herkesçe kabul ediliyor. Ama bunun işte dediğim gibi korkulan tarafları var. İşte bizim İslam dünyasıyla olan bağlantımızı tamamen keser. Bizi Hristiyanlaştırır. Ya da köklerimizden tamamen koparız. Bu da hani bugün çok güçlü söylenen iddialardan bir tanesidir. Ama hani şunu söylemek isterim. Bugün Türkçeleştirilmiştir. Naima tarihi, Aşık Paşa Zade tarihi, ne bileyim hani birçok tarihçinin yazdığı o dönemin tarihini kaç kişi okumuştur? Yani bugün Nutku bile kaç kişi okumuştur? Şimdi böyle iddialarda bulunuyoruz da çok okuyan bir millet olursunuz. Cahil kaldığınızla ilgili iddialarda da bulunursunuz o zaman. Zaten çok yüklü bir kitap basımımız, çok ciddi kütüphaneleri dolduracak kadar bir, bizim Osmanlıca olarak söyleyeyim yani bir bilime o anlamda çok büyük bir katkımız da yok bu, bunu düşünürsek. Yani bazı alanlardaki kitaplar çok son dönemlerde çeviri olarak yazılmıştır. Kendi çalışmalarımız bile bu anlamda yoktur. Tarih alanında da dediğim gibi tarihçiler var. Vallahi bütün bölümlere de yüksek miktarda öğrenci alıyorlar. Bunlar çalışılabilirdi. Çalışılıyor da hala da. Yani bununla ilgili cahil kalmayı buraya bağlamak çok doğru olmayacaktır. Yani bugün her isteyen insan Türkçesi çevrilmiştir. Bu kitapları şimdi okuyup cahil kalmayabilir ama bizim eğilimimiz bu yönde değil. Yani buraya bağlamamız çok doğru olmayacaktır bunu. Kaldı ki Arapçayı bile çok güzel okuyup başarıp oralardan çeviriler yapan insanlar var. Yani bu dille ilgili gayretimiz bitsin anlamında söylemiyorum. Yani bilim dili olarak kullanılan İngilizceyi bile biz bugün bilmem kaç sene okuduğumuz halde çözemiyoruz bir türlü. Evet. Ya bunların üzerinde düşünmek lazım. Bu dil konusuyla ilgili fonetiğimize uyup uymamasını ayrı bir dilciler zaten tartışıyorlar ve uymadığını söylüyorlar. Ve kabulü dediğim gibi öncesinde başlamıştır. Sonrasında da sadece işte kabul ettik harfleri ve bitti değil. Kabul edildikten sonra 29 itibariyle zaten ondan öncesinde de yani 28'i içerisinde Atatürk yurt gezilerine çıkarak birebir yüz yüze bunu tanıtmıştır. Tanıtmasının sebebi de yani bir, ben buna çok inanıyorum. İki, halkın sorunlarını dinlemek bununla ilgili. Nerede takılıyorlar, ne gibi sorunları var ve bununla ilgili dönütleri alarak üzerinde tekrar çalışma yapmak. Nitekim bir takım bununla ilgili düzeltmeler de yapılmıştır. Yani bu alan saha çalışması gibi görülmeli. Yani yurt gezilerinden hiç kaçınmamıştır. Millet mektepleri kurulmuştur. Millet mekteplerinde gerçekten büyük bir okuma yazma seferberliği olmuştur. Biraz önce bahsettim, %5'lerde, kadınlarda %4'lerde pardon okuma yazma oranı 36'ya kadar %20'lere çıkmıştır bu 35'te. Yani 1935'te sizin bu orandaki okuma yazma oranınız %20'lere çıkmıştır. Bu çok büyük bir gelişmedir. Nitekim Amerikan New York Times gazetesi döneminde 15 sene içerisinde ya olur ya olmaz gibi böyle yorumlar yaparken 1,5 sene içerisinde neredeyse hatta ilk millet mekteplerinin açıldığı Ocak ayından Şubat ayına kadar 900 bin kişi kaydolmuştur okullara. Ve yani 1,5 sene içerisinde bile bu bahsettikleri oranların çok üstüne çıkılmıştır. Hiç tahmin etmedikleri bir gelişme göstermiştir bu anlamda ve şaşkınlık yaratmıştır Batı dünyasında. Yani böyle bir okur yazarlık oranını nasıl yarattılar bu kadar kısa sürede? Yani gerçekten ondan sonrasında da övgüyle bahsetmişlerdir. Yani çünkü Amerika kendisi bile 50 yılda o okuma yazma oranını ancak getirebilmiştir. Bir Almanya gotik harflerden Latin alfabesine geçerken uzun bir süre geçmiştir. Yani bu kadar kısa sürede bu okur yazarlığı başaramamıştır. Yani dolayısıyla bizim bu başarımızı hiç küçük görmemek lazım. Çok büyük bir başarıdır. Basım anlamında da yani bu Latin harfleriyle basım anlamında da yeni Türk harfleriyle basım anlamında da kitap basımına, halk evlerine, okuma odalarına, pek çok fabrikada, devlet kuruluşunda, devlet demiryolları, limanlar gibi yerlerde de okuma yazma seferberliklerine devam edilmiştir. Yani neredeyse bir kocaman yurt okula dönüşmüştür bu süreçte. Yani bu da tabii ki devletin çok büyük girişimleriyle olmuştur. Sadece halkın isteği de çok yoğundur. Onun için millet mekteplerinin sayısı arttırılmıştır hızlı bir şekilde. O talebi karşılayamadıkları için. Ama diğer taraftan da devlet bir takım kısıtlamalar, yasaklar da getirmiştir. Yani bu okuma yazmayla ilgili konuda çok sıkı tutmuştur işi. Bu da bir gerekliliktir. Yani dönemin şartlarını düşünürseniz eğitimli insana çok ihtiyacınız var çünkü. Yani iş yaptıracak insanınız yok. Okuma yazmayı bilmek çok önemliydi o anlamda.
Ticaret anlamında mı?
Her anlamda çok önemliydi.
Çünkü evet. Yurt dışıyla bağlantı kurma anlamında.
Telgraf bile bir problemdi. Yani telgraf çekmek bile eski harflerle bir problemdi. Yani o çok büyük oranda çözdü tabii ki problemleri.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, 1 Kasım 1928'de yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Kanunun kabul edilmesinden sonra geniş halk kitlelerine okuma yazma öğretmek üzere millet mektepleri açıldı ki değerli hocamızla hem millet mekteplerini hem de yeni Türk harflerinin kabulü üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Okur yazarlık oranımızın da gün geçtikçe daha da artması
tabii
dileklerimizle de sözümüzü sonlandırmış olalım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla konuştuk Yeni Türk Harflerinin kabulünü dünden kalanlar köşemizde. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.